Ayrım 4. Temur Alp. Ucasar'dan Sarıcaköy'e Temur Alp ata haçlı çizmeleri, yok olan köy, kanılar, 70 bin yürüyen çadır, İbrahim Sarıcaköy'e doğru, Tekfur'un soğuk nefesleri, güzeller güzeli, İsmail Bozkır'ın sonsuz hüznü. Karlı dağları mı aştın, derin ırmaklar mı geçtin, yarinden ayrı mı düştün, niçin ağlarsın bülbül hey? Benim gençliğimde bir Temur Alp Ata yaşamıştı buralarda Molla Kasım, bilge Temur Alp Ata. Uçasar'daki felaketten sonra Sarıcaköy'e geliyorduk, yol uzun, zaman çoktu. Rum toprağında kazık çürümez oğul diye başlamıştı anlatmaya. Derin bir iç geçirerek sonra kanımızın tekerleğinden çıkan iniltiye benzeyen geniz sesiyle devam etmişti. Birinin çaktığını diğeri söker, yok eder çünkü. Atam Arslan Alp'in Malazgirt'ten sonra bu topraklara verdiği ruhtur ki ışık ışık iman, demet demet huzur olup yayılmış. Ne ki Oğuz'un çocukları da bu topraklara gelince birbirlerine düşmeye başlamışlar. Yarım asır Selçuklu ile danışment didişip durmuş. Mengücek ile Saltuklu arasına kan düşünce hayli zaman vuruşmuşlar. Rum illeri olan Bozkırlar içine Türkler yerleştikçe Türkmen ili olmaya başlamış. Aradan hayli zaman geçtikten sonra Kınıklı'nın Kılıç Arslan boydan boya şu Rum diyarını ta Bizans'a kadar Türk yurduna döndürmüş. Gel gör ki Saltukname'ler danişmentnameler çocuklarımıza anlatıp durduğumuz birer destandan ibaret şimdi. Temur Alp anlatırken annemi hatırladım. Onun destan dediği danışmentnameyi bir masal gibi başımı okşayarak fısıldayışları geldi gözümün önüne. Yunus'umun büyüyecek, küffarı yenecek, Melik Gazi olacak deyişi çınladı kulaklarımda. Elim kucağımda uyuyan İsmail'in başına gitti kendiliğinden, saçları arasında dolaştı. Sitare uçan ateşin geldiği o geceden sonra üzerinden atamadığı durgun haliyle öylece oturuyor, kanının sarsıntısını aldırmadan daima donuk bakan gözlerle Temur Alp'i izliyor, sözlerini uzak hatıralar gibi dalgın dinliyordu. İki kılıç arslan geçmiş bu alemden, ikincisi birincisinden de yiğit imiş. Dedem öyle anlatıyordu, onunla cenge girmek düğün eder gibi olurmuş. Varacağımız Eskişar ve Porsuk suyunu da beraber almışlar o vakit. Oğuz'un, Kınık'ın ve Kayı'nın sınırlarını Bizans'a yaslamışlar. Sonra kendisi Konya'ya çekilip oğulları arasında ülkesini paylaştırmış. Selahaddin'in Kudüs'ü aldığı yıl olmuş bu. Oğlu Muhiddin Mesud Şah, Eskişar ile Engürü arasında Kaan olunca veziri de alimlerden Taceddin Mesud imiş. Sonrasını bu ihtiyar dostunuz babasından çok dinlemiştir. Anadolu toprağı dalga dalga hep Haçlı orduları tarafından çiğnenmiş, sayısız acılar yaşanmış. Kaç kere çeteler kurmuşlar, demir zırhlı Haçlı şövalyeleri Kudüs-i Şerif'e ulaşamasın diye kaç geceler baskınlar yapmışlar. Can vermişler, can vermişler, ölmüşler, öldürülmüşler. İlerleyen zamanlarda benim neslim de hikayenin içine girdi. Arkadaşlarımla birlikte cenklere koştuk. Hatırlıyorum, tarlalarımız ekseriya kan ile sulanıyor, mamur bağlarımız acı yemişler veriyordu. Toprağımızı savunmaktan kaldığımız bir günümüz olmazdı. Tokat Meliki Rükneddin Süleyman Şah'ın Selçuklu tahtına çıkıp da Bizans'ı vergiye bağladığı yıldan itibaren biraz bolluk gördük. Fakat ne çare, bazı toprak ağaları köylüyü karaca bağlayıp ellerinden ne var ne yoksa vergi diye almaya başladılar. Babamın gelişini gördüğü çekik göz belası Bozkır'a yaslandı. Duyduğumuza göre büyük kanılar üzerine kurulmuş tam 70 bin çadır ineğiyle, tavuğuyla, atıyla, köpeğiyle yürüyormuş. Durmadan, dinlenmeden, dinlenmeden, durmadan. Arkalarından çekirge süreleri geçse aç kalır, rüzgar esse sürükleyecek ot bulamazmış. Babam onların gelişini her gece korkulu bir düş gibi beklediklerini anlatırken, bekledik oğul, bekledik. Ne ki onlardan evvel Rumlar geldi, Acemler geldi, Araplar geldi, Harezmiler, Kürtler, Kıfçaklar, Uciler ve Gürcüler geldi. Çekik gözden kaçıp şehirlerimize, köylerimize yığıldılar. Gelene git denilmez, hepsine yer bulduk, yurt kurduk. Gücümüz ilk o vakit tükendi. Şu bitmeyen yoksulluk ilk o vakit geldi, der ve ilk çekik gözü gördüğü günü tekrar tekrar tasvir ederdi. İşte o yıl Gıyasettin Keyhüsrev Selçuklu Sultanı olmuş, Konstantinopolis'te Kont Boudoin Latin devletini kurmuş, Trabzon'da Gürcistan prensi Tamara Rum devletinin tahtına çıkmışmış. 10 yıl kadar sonra Hülagu Han yukarı illerde İlhanlı devletini kurduğunda ben çocuktum ve babam işlerin daha da kötüye gideceğini söylemişti. Öyle de oldu. Sultan Alaaddin Ertuğrul Gazi'ye hilat verip Karacadağ'a yerleştirdiğinden birkaç yıl sonra olan oldu. Köse Dağ cenginde Gıyasettin Keyhüsrev çekik göze yenildiği ve şehirlerimiz, kasaba ve köylerimiz istila edilmeye başlandı. Timur Alp sözlerinin burasında duraksadı. Kim bilir hangi gazi arkadaşını hatırladı. Gözünden iki damla yaş süzüldü. Sitare hariç kanıdaki 8 kişi onu utandırmamak için gözlerini kaçırdılar. Hepsinin ağlamak için sayısız bahanesi vardı ve birisinin yanağından yaş belirse diğerlerinin gözlerinden ırmaklar akardı. 50 hanelik koca köyden geriye 3 kağnıyla yollara düşmüş şu kafile kalmıştı. Islatılmış yufkaya elma kurusu veya erik pestilini katık ederek ilerliyorduk. Diğer 2 kağnıyla birlikte toplam 21 kişiydik. Sitare ile ben hariç diğerleri ya ihtiyar ya bebek ve çocuk idiler. Satın inenin evine varamadan göğsüme saplanıp kalan kaya parçasının etkisiyle tam bir gün boyunca baygın kalmama borçluydum hayatımı. Çekik göz süvarilerinin darbesiyle ters dönüp kayaya çarpmışım. Köyü yağmalamışlar, sağ kalan herkesi toplayıp işe yarar kadın ve erkeklerin kimisini öldürüp kimisini köle diye götürmüşler. Kafilemizdeki 19 çocuk ve ihtiyar için hançerlerini kana bulamayı bile gereksiz bulmuşlar. Bütün gün ölü gibi baygın kaldıktan sonra kendime geldiğimde önce bağrımdaki yarayı yokladım. Ağrı vardı ama kanama çoktan durmuştu. Olup bitenleri düşündüm ve çekik göz süvarilerinin ellerindeki dikenli zincirin bağrımda oluşturduğu tazyik ile geriye fırlayışımı hatırladım. Kayaya çakılmış sonra yüzü koyun yığılıp kalmıştım. Bağrımı yırtan kaya parçası o şiddetle parçalanıp saplanmış olmalıydı. Yerimden kalkmak isterken İbrahim'in cansız bedeniyle karşılaştım. Yavrumun beni yere deviren şiddetli darbeden mi yoksa başından akan kandan mı öldüğünü anlayamadım. Hiçbir acı yavrucağımın soğuk yüzünü öperken çektiğim acıya benzeyemezdi. Kendimi toparlamam gerektiğini düşündüm. Yerimden kalkıp derhal ahıra koştum. Elbette sarı kız yoktu ama çok şükür ki teknesi otlarıyla birlikte yerli yerinde duruyordu. Demek dokunulmamıştı. Tekneyi kaldırıp mahzene girdim. Sitare hala kendinde değildi. Ayak ucuna koyduğum yıldız nakışlı heybenin şekli hiç bozulmamıştı. Donuk bakışlarını bir noktaya kilitlemiş, eline tutuşturduğum hançeri titretip duruyordu. İsmail memesine tırmanmış süt emiyordu ama o bunun farkında değil gibiydi. Belli ki bir gün boyunca kah uyuyarak kah oynayarak acıkınca annesinin kucağına tırmanarak orada öylece beklemişti. Çekik göz sarı kızı götürürken uykuya dalmış olmalıydı. Yoksa ağlayan bir bebeği kılıcın ucuna takıp en uzak noktaya fırlatmak çekik göz için bir tür yarış ve eğlence sayılıyordu. Çok şükür ki şimdi üçümüz bir aradayız. İbrahim'imizin taze bedenini uça zarda toprağa bıraktık. Acının birine üzülemeden diğeri geliyordu Molla Kasım. Yeni bir acıya ah edecek olsak içimizdeki eski bir ah ağzımızdan çıkıp ona yer açıyordu. Her gelen dert bir öncekini unutturuyor, her acı diğerini bastırıyordu. İnsanın acılara ne kadar dayanıklı olduğunu başka zaman anlatsalar inanmazdım. Kafilemizdeki yaşlılar bir yana, çocuklar bile acılarla çeliklenmiş, her yeni gelen kedere rıza ile boyun eğer olmuşlardı. Kağnılarımız 21 kişiyle birlikte sefalet ve acıyı da taşıyordu. Her şeyi yöneten ve yönlendiren ben idim. Köyde kaldığımız sürece can emniyetimiz olmayacaktı. Bunu Sitare ile İsmail'i sağ bulduğum vakit anlamıştım. Onları alıp Sivrihisar'a, baba yurduna, doğduğum topraklara gidecektim. Geçen günler İbrahim'in ölümüne ağlamaya bile fırsat vermiyordu. Savaşın ortasında kimsesiz kalmış nice çocuklar vardı ki ölüm onlar için kurtuluş olurdu. Bense yavrumu satın ineğe bile yetiştirememiştim. İbrahim benim ilk babalık gururum, ilk umudumdu. Umut ki insanı en son bırakan cevher ve en kıymetli hazinedir. Ben İbrahim'de o hazinemi kaybetmiştim. Sitare elbette benim gibi değil. Ne vakit aklı başına gelir gibi olsa İbrahim'im, İbrahim'im diye o hazineyi saklamaya devam ediyordu. Tam 11 gün geçti. Dalgın ve donuk öylece oturuyor ve yalnızca İbrahim'im diye sayıklıyordu. Yemiyor, içmiyordu. Ağzından daha İbrahim'imden başka bir kelam çıkmadı. Olup bitenleri hatırlamıyordu. Çekik gözün köyü yaktığını, ele geçirdikleri herkesi öldürdüklerini, bütün atları, davar ve inekleri toplayıp götürdüklerini, ona nasıl söyleyeceğimi bilemiyordum. İbrahim'i satın ineğe yetiştirmek için köyü bir uçtan diğerine koştuğum vakitlerde bile olup bitenin farkında değildi. Allah beni affetsin, bazen buna şükrettiğim oluyordu. Hiç olmazsa sevdiğim kadın yalnızca evlat hasretiyle ağlıyor, annesinin babasının öldürüldüğünü, kız kardeşinin ırzına helal getirildiğini, yeğenlerinin köle diye götürüldüklerini, velhasıl yurdun ve yuvanın dağıldığını bilmiyor, üzüntüsünü İbrahim'de harmanlıyordu. Yola çıkmadan evvel kağnıları tamir ettim. Öküzlerimizin hepsi kesilmiş veya götürülmüştü. Köyde başıboş dolaşan birkaç merkep buldum. Kağnıların boyunduruklarını merkeplere göre yeniden düzenledim. Köyde kalan kim varsa hepsinin hazırlanması için çocuklarla beraber yaydırdım. Onları topladığımda fikrimi açtım. Sivrihisar'ın kuzeyinde Sarıcaköy'de emniyet içinde yaşama vaat ettim. Sarıcaköy etrafı dağlarla çevrili bir ovanın ortasında sayılırdı. Yol bilinirse dağları aşmak kolaydı ama bilmeyen düşmanlar geçitlerde helak olup giderdi. Velhasıl çekik göz dağları aşamadığı müddetçe emniyetli sayılırdı ve üstelik ekilip biçilebilir arazileri vardı. Tek kötü yanı Bizans tekfuru Mihail'in topraklarına yakın oluşuydu. Temur Alp Ata, Hülagu Han ile Bizans tekfuru arasında fark olmadığını, arada sıkışıp kaldıktan sonra bugün burada başımıza gelenin çok değil birkaç ay sonra orada da başımıza geleceğini söylediyse de onu ikna ettim. Kanlılarımız ilerlerken hepsinin sorumluluğunu üzerime almış durumdaydım. Önümüzde 4 günlük yolumuz vardı ve bozkır soğuğunda çakallara yahut kurtlara yem olmadan, kar ve tipiye yakalanıp donmadan ilerlemeye çalışıyor, gündüzleri yol alıp geceleri ya bir mağarada ya bir köyde konaklıyorduk. İki büyük korkumuz vardı. Birincisi gece yağan şiddetli yağmurda kavımızın ıslanmış olması, ateş yakamaz olursak korktuğumuz başımıza gelebilir, aç kurtlara yem olurduk. İkincisi de çevrede türemiş olan haramiler idi. Halk bunlara soğuk nefesliler diyordu. Çoğu Bizans tekfuruna çalışıyor, çapul ve yağmaya girişiyorlardı. Çekik göz tehlikesinden bu yana da sayıları iyiden iyiye arttı. Yol boyunca kağnılar arasında dolaşıyor, bazen Satın İnen'in, bazen Temur Alp'in anlattıklarıyla yolcuları oyalamalarını rica ediyordum. Satın İne çok masallar bilir, üstelik de masallarının sonunda aşıkları hep kavuştururdu. Bilhassa kadın ve çocuklar onun masallarını can kulağıyla dinler, dinlerken kendilerinden geçerlerdi. Temur Alp ise eski Türk geleneğini sürdürerek soy ve devlet bilgisini hafızasında tutar, sorana hiç saklamadan olup bitenleri anlatırdı. Çok diyarlar dolaşmış, yukarı illerden Yesevi kapısına kadar gitmiş, zihinlerin almayacağı kadar hikayeler dinlemiş, öğrenmiş, anlatmış bir Türkmen kocasıydı. İlk rastladığı kişiye mutlaka doğruluk mu daha büyük meziyettir yoksa yiğitlik mi diye sorar. Cevap ne olursa olsun, bütün insanlar doğru olsaydı yiğitliğe lüzum kalmazdı derdi. Onu herkes saygıyla dinler, bilmediği şeyleri ona sorardı. Anadolu'da böyle bilge kıssahanlardan çok vardı. Bazıları kahin kılığında Rum köylerine dolaşıp bildiklerinden anlatarak insanları etkileyip güya geleceklerini söyleyerek onları sömürürlerdi. Türkmen köyleri arasında aynı işleri yoldan azmış şamanlar yapar, insanların inançlarını satın alırlardı. Temur Alp Ata'nın yaptığı da bir şamanın yaptıklarına benzer şeylerdi. Ancak o her vakit bir şaman olmadığını itiraf eder ve hiçbir kimseden asla menfaat temin etmezdi. Bozkır'daki zor hayat şartlarının ve fakirliğin ortaya çıkardığı bu tür adamların hepsi yaşlanasıya kadar tarihte olup bitenleri anlatırlar, yaşlandıkları zaman da genç ve zeki bir anlatıcıya bütün bildiklerini ezberletirler, onlara el verirlerdi. Şamanlar 12 hayvanlı Türk takvimine göre yılları, ayları, günleri bile ezberler, her şeyi zamanı ve mekanıyla görmüş gibi anlatır, dinleyiciler de bunu merakla dinlerlerdi. Bu yüzden olsa gerek Temur Alp Ata'nın anlattıkları hüzünle ilerleyen kafilemiz için adeta gıda gibiydi. O da durmadan anlatıyordu. Mekan zamana zarf olmaz derler. Devletimiz Moğol'a haraç vererek yaşayan yarı bağımlı bir devlet durumuna düşüverdi. Haçlılar 6. defa 7. defa gelmeye yine devam ettiler. Kargaşadan yararlanmak isteyen sayısız haydutlar, haramiler, soğuk nefesliler, Bozkır'da kendilerine mekanlar edinip yurtlar tuttular. Gelene geçene asayiş vermediler. Bundan 15 yıl evvel Karamanoğlu Larende'de beylik yapmaya başladığında köylerimize biraz daha huzur yayılmıştı. Aynı yıl Kıpçak Türkmenlerinden Aybek ve Kutuz nesli Sultan Baybars Mısır'da Fatimi devletini tarihe karıştırdı. Mısır'ın zenginliğini tek başına Baybars'a bırakmak istemeyen çekik gözün pek çoğu o vakit Mısır'a aktıydı. Buna rağmen Baycu Noyan Selçuklu ordusunu Konya civarında bozguna uğratmayı başardı. Temur Alp Ata'nın anlattıkları benim de bildiğim zamanlara yaklaşınca atıldım. Ben o vakit 16 yaşındaydım. Babamdan hiç haber gelmiyordu. Yapayalnız kalmıştım. Eğer yaşıyorsa o savaşa mutlaka iştirak eder diye düşünüp onu aramaya çıktıydım. Duvarda asılı kılıcı avucuma alıp hayli günler yol gittim. Lakin nasip değilmiş. Vardığımda savaş bitmişti. Birkaç ay gaziler arasında dolandım. Babamı sordum. Bana tarif et dediklerinde tarif edemiyordum. Bu yüzden kimse bana yardımcı olmadı. O sırada yol azdırdım. Kötü arkadaşlar edindim. Hane, berduş ve serseri birkaç yıl dolandım durdum. Ta ki Uçazar'a gelip güzeller güzeli bir peri kızına tutulasıya kadar. Bu son cümleyi Sitare'yi derin dalgınlığından uyandırmak için söylemiştim ama hiç oralı olmadı. Belki devamını getirirsem durum değişir diye ilave ettim. Kulağına eğilip fısıldadım. Hani Emin Ağa'nın oğul Haçlı askerleri bütün servetimi zorla alıp götürdüklerini zannede dursunlar. Ben en büyük servetimi sana kendi ellerimle teslim ediyorum dediği günü hatırlıyor musun? İki sofralık düğün yemeğimizi bir de kerpiç evimize sürüp götürdüğümüz çeyizimiz sarı kızı. Nafile, Bozkır'ın çiçeği Sitare İbrahim'im diye sayıklamaktan başka bir şey yapmıyordu. Yalnız Temür Alp'in sözlerine dikkatle dinliyordu. Akşama 2 saat kadar bir zaman vardı. Önümüzde Kızılağıl köyü 3 saatlik mesafedeydi. Tedirgin oldum. Merkeplerimiz yorulmuş sayılırdı. Yine de yola devam etmeliydik. Herkesi oyalasın diye Temür Alp'i yeniden konuşturmalıydım. Temur Alp Ata, çekik gözün önünden gelenler, hani kaçıp gelenler, onca insan, her milletten, her mezhepten. Kaçmak demeyelim istersen Yunus evladım, hayata tutunmak diyelim. Çünkü her kaçışın hasret gibi, gurbet gibi, firkat gibi acıları, terk etmek, gözden çıkarmak, vazgeçmek gibi fedakarlıkları vardır. Bunun için kalbi kırık olur kaçanın, içinde hasretlikler büyür. Vatandan, topraktan, sevgiliden yana hasretlikler. Bu yüzden gelenlerin hepsi şefkate, merhamete, tebessüme muhtaç geldiler. Gözlerini yumsalar, yaşları ırmağa dönecek gibiydi çoğunun. Muhacir idiler ve bozkırın fakir insanları, ensarın zenginleri gibi davrandılar. Ama şüphesiz muhacirlik daha zor idi. Yok pahaya satıp savarak edindikleri küçük servetleri yollarda tükenince yığılıp kaldılar bu topraklara. Elde avuçta bir şeyleri yoktu. Lakin bazıları bütün zenginliklerini gönüllerinde getirmişlerdi. Onlar sebil sebil saçtılar bu cevherlerini. Bilgi olarak, sanat olarak, zanaat olarak, zerafet olarak. Her yanda ışıl ışıl medreseler, tekkeler kuruldu. Şehirlerin maddi yapıları harap olurken manevi temelleri imara durdu. Fahrettin Razi yolundan yürüyen Umrenli Kadı Siraceddin ile Ebherli Feylesof Esuriddin Muvazzal özgür düşüncenin yolunu açtılar. Endülüslü Şeyh-i Ekber Muhiddin Arabi'nin Anadolu'daki ayak izlerini takip eden münevverlerdi bunlar. Necmettin Daye, Behli Bahaüddin Veled, Konyalı Sadreddin ve Tirmizli Seyit Burhanettin gibi alleme ve mütebahirler Bozkır'ın süsü oldular. Yıldızlar gibi her karanlığı aydınlattılar. Onlara uyanlar doğru yol buldular. Temür Alp Ata, ne kadar çok şey ve ne kadar çok isim biliyorsunuz. İstersen sana da öğretirim Yunus'um. Yok yok, benim çalışmam, sitareye ev yapmam lazım. İbrahim'le İsmail'e kim bakar sonra?